Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam ben önce hep yaptığımız gibi dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatayım. Hem soruları için, yorumları için hem de kitap armağanımız için. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, bizi ilk arayan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için yapmanız gereken şey de son derece basit. Şu telefon numaramızı arayacaksınız. 463-3419 ve 463-3421. Ya da şu elektronik posta adresimize bir mesaj gönderebilirsiniz. TRT Türk Tarihi @trt.net.tr. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Kitap armağanımız ve sorularınız, yorumlarınız için. Hocam bu hafta Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından dinleyicilerimize armağan edeceğimiz kitap, ben sizden önce söyleyeceğim, Ulu Bey. Çok önemli bir şahsiyet hocam.
Evet. Özellikle Türk bilim tarihi açısından, ilim tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyet. Ulu Bey, Rasatbin, yani bir astronom, uzay gözlemcisi diyebiliriz. Yıldız bilimcisi kendisi. Aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet zamanında uluslararası bilim camiasından transfer ettiği bir isim olan Ali Kuşçu'nun öğrencisi, hocası. Ali Kuşçu bildiğiniz gibi Fatih tarafından İstanbul'a transfer edilmişti ve 60'lı medreselere, rasathaneye görevlendirilmişti. Gerçekten de uluslararası etkisi açısından gerek Ulu Bey gerekse Ali Kuşçu hala üzerinde konuşulan, tartışılan eserlerin yazarlarıdır. Kendisi bir rasathane hocasıdır. Çağının ileri düzey gözlemlerini, deneylerini, bir anlamda uzay bilimciliğini yapmıştır. Takvim hazırlamıştır. Ulu Bey'in rasathanesi bu açıdan da bir medeniyet telakkisinin bilimsel yönünü gösterir. Bu da Selçuklu'nun bakiyesi olan bir dönemde, yani Timurlular çağında ortaya çıkmış bir büyük bilim adamımızdır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2011 yılında basılmış olan eser Abdurresul İzakov tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Yazarı Gleb Gulübev adını taşıyor. Ulu Bey ile ilgili bu güzel eseri talihli dinleyicimize armağan ediyoruz. Hayırlı olsun diliyorum şimdiden.
Hocam ben de bir ekte bulunmak istiyorum. Kitabın yayınları zaten Türk Tarih Kurumumuzun yayınları çok kaliteli. Pek çok yayınının çok çok üstünde bir kalitede. Bu da ciltli kapak değerli dinleyicilerimiz. Ve de öyle çok hacimli bir kitap değil. Kısa süre içinde okunabilecek çok değerli bir kitap. Bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Birazdan hocamızla sohbetimize başlayacağız. Başlıyoruz Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam önce Danişmentli Beyliğini konuştuk. Ardından Mengücek Gazi'nin kurmuş olduğu, Mengücek Ahmet Gazi'nin kurmuş olduğu Mengücek Beyliğini konuştuk. Ve bütün bunların kökeninde Malazgirt zaferini, Malazgirt Savaşı'nı gördünüz hocam. Sultan Alparslan'ın bu çok değerli Türk beylerine Anadolu'yu fetih görevini verdiğini ve fethettikleri topraklar üzerinde metbuluk ve tabilik ilişkisi üzerine kendi beyliklerini, devletçiklerini yahut da sizin ifadenizle aslında birer devlet oluşumlarını meydana çıkardıklarını söylediniz. Şimdi bunların ardından hocam, dilerseniz böyle bir neden böyle bir görevlendirme oldu? Bir belki programımıza yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Buradaki mantığı anlatalım hocam ve ardından bir başka önemli Anadolu Beyliği'ne, Saltuklu Beyliği'ne geçelim.
Evet, Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan, Anadolu Fatihi olarak da andığımız büyük bir hükümdardı. Onun etrafındaki şahsiyetler de onun büyüklüğüne göre, yaptığı işlerin büyüklüğüne göre tabii ki çok önemli görevler üstlendiler. Bunlardan birisini bugün yine konuşacağız. Saltuklular Beyliği'nin kurucusu Emir Saltuk Gazi'yi konuşacağız. Daha önceki anlattığımız Danışment Gazi, Danışment Ahmet Gazi, yine Mengücek Gazi. Bunlar aynı çağda ortaya çıkmış olan, Malazgirt Zaferi'nde bulundukları ifade edilen ve Anadolu'nun fethinde Roman Diyojen'in ve Bizans'ın anlaşmaya uymaması üzerine görev almış olan Türk hükümdarlarıdır. Aynı zamanda da bey statüsüne sahip olmuşlardır. Yani Büyük Selçuklu Devleti bunlara beylik menşuru, ikta arazisi ve kendi işlerinde bağımsız yönetim hakkına riayet anlamında da bir takım haklar tanımıştır. Nitekim biz Saltuk Gazi'nin kendisine Sultanul Muazzam demeye bile, yani bu anlamda sıfatlar vermeye bile çalıştığını, bu anlamda kayıtlardan, kitabelerden ve para üzerindeki ifadelerden anlıyoruz. Bir diğer mesela önceki gazi, Mengücek Gazi'de de melik sıfatını görmüştük. Yani melik sıfatı olunca kendisi bir taraftan şehzade olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan da Büyük Selçuk Sultanı'na tabi bir eyaletin valisi olduğunu ifade ediyor. Hanedanla akraba olduğunu söylüyor. Saltuk Gazi'ye baktığımız zaman Saltuk Gazi de Alparslan'la ve Kınık Boyu Hanedanla akraba. Yine biz ilk gaziden itibaren bu akrabalığın olduğunu anlıyoruz. Sonraki oğulları döneminde de akrabalık bağlarının devam ettiğini görüyoruz. Çok ilginç bir şekilde Selçuklu beylerinin tamamında böyle bir akrabalık bağıyla Anadolu'daki beyliğine bir şekilde Selçuklu onayını da sağladığını söyleyebiliriz. Bunu Saltuklular için de söyleyebiliriz. Ve beylik kavramı burada aslında devletin zayıflamasıyla, Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı bir dönemde devlete doğru dönüşme girişimi şeklinde de anlaşılmalı. Bildiğiniz gibi Alparslan'ın şehit edilmesi, ardından Büyük Sultan Melikşah'ın Haşhaşiler tarafından şehit edilmesi, Nizami Mülk'ün şehit edilmesi, birbiri ardınca Selçuklu Devleti'nin büyük saldırılarla gerek devlet içerisinde gerekse dış siyasi arenada otoritesinin zayıflatılması girişimlerinde biz bu beyliklerin bağımsızlık yolundaki girişimlerinin de daha da üst noktaya taşındığını, Selçuklu'nun o ademi merkeziyet dediğimiz merkezin zayıflığı esasına dayalı yönetim şeklinin beyliklerin büyük bir devlet olarak ortaya çıkıvermesini sağladığını söyleyebiliriz. Tam da Saltuk Gazi'nin devletini kurduğu yere bakacak olursak, hocam, Anadolu'nun giriş kapısı yani.
Hocam, Anadolu'nun giriş kapısı. Ama hemen bizim kitap kazanan dinleyicimizin adını duyuralım. Kitabı kendisine ulaştıracağımızı söyleyelim. Almanya'dan dinleyicimiz aramış. Veli Özdemir. Veli Bozdemir. Özür diliyorum değerli dinleyicimizden. Veli Bozdemir adlı dinleyicimiz bize ilk ulaşan kişi oldu. Ve Ulu Bey isimli gerçekten önemli bir kitap bu değerli dinleyicilerimiz. Gleb Golubev'in yazdığı bir kitap. Veli Bozdemir adlı dinleyicimize ulaştıracağız kitabımızı. İyi okumalar diliyoruz. Ayrıca hocam program için çok teşekkür ediyor dinleyicimiz.
Kendisine de iyi okumalar diliyoruz. Takip etsin. Kitaplarımız, yeni kitaplarımız da belki kendisine nasip olur.
Ne zaman ararsa, ne zaman isterse, hangi dinleyicimiz bize ilk ulaşırsa hocam, kitaplarımız hazır. Onları bekliyorlar. İyi okumalar diliyoruz. Şimdi hocam, Saltuklu Beyliği'ni az önce vurguladığınız diğer Danişment Gazi ve Mengücek Gazi gibi, onlar da hanedandan olduğunu söylüyor. Türk Tarihinin İzinde programına sizinle birlikte başladığımızdan bu yana Avrupa onlarından itibaren, ben burada bir parantez açmak istiyorum Görev Hocam, çünkü siz bunu vurguluyorsunuz. Hanedanlık ilişkilerinin siyasi ilişkilerdeki önemine vurgu yapıyorsunuz. Oysa biz pek çok tarih kitabında okumalarımızda yahut da müfredatta konunun sanki tarihi bir boyutta kaldığını hissediyoruz. Siz bunu neden vurguluyorsunuz Görev Hocam?
Çünkü ortaçağ dünyasında bir ağıl geleneği var. Bu ağıl geleneğini anlamadığımız sürece günümüzdeki bir takım ilişkiler ağıyla tarihteki olayları değerlendirmemiz anlaşılması açısından eksiklik olur. Yanlış olabilir ve anakronizm dediğimiz bir hataya düşeriz. Yani günümüzdeki yargılarımız ve ilişkilerle tarihteki olayları doğrudan değerlendirmemiz bir hataya götürür. Bunu anlamak açısından önemlidir. Neden Saltuklular bir beylik olarak tanındı ve bir devlet olarak varlar? Bunu izah etmek açısından kaynaklık eden delilleri neydi? Ellerindeki belge neydi? Güç nereden kaynaklanıyordu? Burada gücün kaynağı Selçuklu Devleti'nin, o büyük Selçuklu Devleti'nin vermiş olduğu belgeler, haklar ve bir hukuk ortaya koyuyor. Yani emri altındaki beylere de bu hukuku tescil ettiriyor, kabul ettiriyor, bütün halka da kabul ettiriyor. İşte bu hukukun devam ettiğini ifade edebilmemiz açısından bu akrabalığa da işaret etmek gerekiyor. Çünkü asalet her zaman için devletlerin, toplumların hayatında olduğu gibi ailelerin de insanların da bir sicilidir. Bir şekilde asaletin bozulması çok yönlü olarak değerlendirilebilir. Yani sadece bir akrabalık bağı değil orada tesis edilen, karşılıklı güven, onay, işte siyaseten onay, hukuk olarak onay anlamları taşıyor. Yine para bastırma yetkisinin tanınması rastgele bir şey değil. Orta çağda bir kişinin para bastırması tamamen bağımsız devlet olduğunu gösterir. Muazzam sıfatını vermesi kendisine. Büyük sultanların kullandığı bir sıfattır bu. Büyük Selçuklu Sultanı kendisine bu sıfatı verebiliyor. Ancak beylere böyle bir sıfat kullanma hakkı vermemesi dikkati çeker. Buna rağmen Anadolu'daki bu ilk beylerin bunu kullanmış olduğunu görüyoruz. Demek ki bağımsızlık gibi bir dönem yaşadılar ve kendi devletliklerini ispat etme gibi bir konuda başarılı da oldular. Aksi takdirde bu parayı bastıramaz. Bastırdıktan sonra kısa sürede yok olması, yıkılması gerekir. Tam aksine bölgedeki bütün beylere de itaat ettiren beyler bunlar. Mesela Artuklular açısından da benzeri şeyleri söyleyebiliriz. Büyük Selçuklu Devleti'ne uydukları yerler var, konular var, uymadıkları konular var. Yani.
Hocam, bütün şu ana kadar koymuş olduğunuz yapıyı ve kavramsallaştırmayı daha öncesinde, örneğin Atilla'nın Onarya ile evlenmesi için de söz konusu mudur? Hanedanlar arasındaki bu evlilikler, bu gerçekleşmeler siyasi sonuçlar doğurmak sebebiyle mi yapılmıştır?
Birinci öncelikli olarak siyasi ve nüfuz eksenli. Yani nüfuz elde etmek amacıyla diğer bir devletin güvenini kazanmak ilişkilerde yani çok yönlü olarak rehine de kullanılmıştır. Her zaman evlilik değil de rehin alma usulünün de kullanıldığını görüyoruz. Mesela hanedan üyelerinden birinin, bir çocuğun esir tutulması gibi, rakip sarayı tarafından esir tutulması gibi bir takım özellikler ya da büyük han tarafından, büyük hükümdar tarafından beyin çocuğunun önemli bir aile üyesinin sarayda tutulması beyin isyan etmesine engel oluyor. Çünkü o ailenin en önemli ferdi, veliahtı büyük sarayda bulunuyor. Böylece ailelere o çağ itibariyle baktığımız zaman isyan gibi bir fırsat vermek istemiyor Büyük Selçuklu Sultanı. Yine Saltuk Bey açısından baktığımızda, Saltuk Bey'in de akrabalık ilişkileri açısından işte bölgedeki diğer beylerle, mesela Eyyubilerle, Anadolu Selçuklularıyla, Büyük Selçuklularla akrabalık kurduğunu görüyoruz. Sultan II. Kılıç Arslan, Ebu'l Kasım Saltuk Bey'le akrabalık kurmak istiyor. Benzeri şekilde Ahlat Şahlar, Ebu'l Kasım Saltuk Bey'le akrabalar. İkinci Saltuk Bey oluyor bu. Tabii akrabalık kurmalarının sonuçları itibariyle baktığımız zaman aynı zamanda askeri ittifak yapıyorlar. Kime karşı? Hristiyan Gürcü Kralı'na karşı, Devit'e karşı askeri ittifak yapıyorlar ve birlikte savaşıyorlar. Savaşlarda yenildiklerinde, esir düştüklerinde, mesela Nasirettin Saltuk Bey'in, Ebu Kasım Saltuk Bey'in esir düşmesi olaylarında biz fidyeyi ödeyenlerin akrabaları olduğunu görüyoruz. Akrabası olan beyler fidye ödeyerek onu serbest bıraktırıyorlar. Böyle bir yardımlaşma da var. Yani
Hocam, öncesinde ve sonrasında işte yine Avrupa onları döneminde ya da Beylikler döneminden sonra Osmanlı döneminde de Bizans'la bu kız alışverişleri ve hanedan bağlarının temelinde de az önce saydığınız sebepler yatıyor galiba.
Evet, çok yönlü sebepler var. Zorda kaldığında bu tür işlere girişiyorlar hanedanlarda. Bir de işin bu tarafları var. Yani bir taraftan siyaseten kendisine güç sağlama, nüfus sağlama, küçük devletse de kendisini güvende hissetme kaygısı var. Yani diğer tarafa da bana güven mesajı veriyor böylece. Küçük devlet de olsanız, büyük devlet de olsanız, kendiniz güvenlik açısından bazı tehditlerle karşı karşıyaysanız, buna dair tedbirleri güven teminatı olarak ortaya koymak zorundasınız. Yaptığınız uygulamalarla bunu teyit etmek zorundasınız. Mesela vergi vermek, vergiyi düzenli vermek bir güven belgesidir. İşte çeşitli zamanlarda askeri yardımlar ve ittifaklarda bulunmak güven teminatıdır. Yine akrabalık kurmak ve bu konuda aile arasındaki akrabalıklar özellikle güveni artıran unsurlardır siyaseten. Ve devletin kendisini bir büyük savaşa, büyük bir devletle düşmanlığa giriştiğinde kendi emrindeki içerideki beylerin itaatini sağlaması açısından da çok büyük bir teminattır. İç güvenlik açısından da önemlidir. Bunun gibi birçok sebepleri sayabiliriz.
Evet,
yani
hocam.
Akrabalığa sebep olan faktörler açısından. Hatta gayrimüslim hükümdarlarla da bu anlamda bir takım akrabalıklar kurulduğunu görüyoruz. Özellikle prenses ile Müslüman hükümdarın şehzadesinin evlenmesi gibi uygulamalar özellikle çok sayıda var. Ama bir Türk hükümdarının Müslüman olan kız evladının, kız çocuğunun gayrimüslime verilmesi o zamanki hukuk açısından da mümkün olmadığından dolayı böyle bir örneği pek göremiyoruz. Beylikler döneminde de yok.
Evet.
Selçuklu çağında
evet,
da
hocam.
Yok. Aksi örnekler çok ama. Yani baktığımız
kız
zaman
yani,
tabii.
Hep prensesi.
Yani
evet,
Haçlılarda
hocam.
Da akrabalık var. Ona bakacak olursak Haçlı kontuklarıyla da akrabalıklar kurulduğunu görüyoruz. Yerel beylerle akrabalık var.
Temel sebepler hocam,
yani, evet.
Güray hocam bunlardır diyorsunuz. Hocam şimdi Saltuklu ve Beyliğine başlayalım. Dediniz ki ben araya girdim, kestim sözünüzü. Bir kapıdan geçtiler ve geldiler dediniz.
Evet, Saltuklu Beyliği ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, nerelerde hakim oldu? Bununla ilgili kısa bir özet ifade edecek olursak, Saltuklu Beyliği'nin kurulduğu coğrafya, bugünkü Anadolu coğrafyamızı göz önünde tutacak olursak, Kuzeydoğu Anadolu'nun en kuzeyindeki Kars, Ani, Erzurum ve daha ilerisinde Erzincan'a kadar olan Mengücek Beyliği'nin bulunduğu sahaya kadar inmiştir. Bayburt, Mecingert ve güneyde Doğu Beyazıt, Van'a kadar olan sahada Saltuklu Beyliği'nin hakim olduğunu görüyoruz. Doğuda ise Kafkasya bölgesinde bugünkü Erivan'a kadar, Erran bölgesine kadar uzamıştır. Yani bugün biliyorsunuz Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'a kadar olan sahada Saltuklu Beyliği'nin seferler yaptığını ve hakim olmaya çalıştığını görüyoruz. Doğu'in bölgesi yine Azerbaycan'da Karabağ bölgesine kadar olan sahada Saltuklu Beyliği tesirini sürdürdü. Kendisini
hocam bir kez daha sözünüzü keseceğim özür dileyerek. Az önce kitap kazanan dinleyicimiz Veli Bozdemir bizi tekrar aradı. Kitap kazandığına inanamamış. Sürekli dinliyormuş. Çok çok çok teşekkürler ediyor. Biz de ona bu çok güzel kitabı göndermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hocam ayrıca bu esnada da kurumunuza, Türk Tarih Kurumu'na çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dinleyicilerimizin bu kitaplara ihtiyacı olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Bu önemli bir hizmet hocam.
Gerçekten de kitaplarımız tam bir okuma kitabı olarak da bu formatta yayınlanıyor. Artık küçük bir kitap talihlimize yani Uğur Bey kitabı nasip oldu. Çok da şanslı bir dinleyicimizmiş. Hayırlı olsun
güle
diyoruz.
Güle okusun
evet.
Diyoruz. Evet. Hocam artık kesmeyeceğim sözünüzü diyemeyeceğim. Şimdi Neslihan'dan uyarı gelmeden ara zamanımız gelmiş Güray hocam. Nefeslenelim ve ardından Saltuklu Beyliği'ne devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin izindeyiz hep birlikte.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463-34-19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Saltuklu Beyliği'ni konuşmaya. Hocam buyurunuz.
Saltuklu Beyliği'nin kurulduğu yer başkent olarak baktığımızda az önce de ifade ettiğimiz gibi Erzurum'dur. O zamanki ismiyle ifade edecek olursak Erzenirum veya Arzurum, Roma'daki ismiyle Theodosiopolis gibi bir isme sahip ama demek ki Erzurum, Selçuklular çağında, Saltuklular kurulduğunda bütün Doğu İslam kaynaklarında, Selçuklu kaynaklarında Erzurum ismiyle biliniyor. Burası bir Müslüman Türkmen şehri olarak isim almış. Erzurum ismi de buradan kaynaklanıyor. Yani söylene söylene böyle kısaltılmış ve Erzurum olmuş, Arzurum şekline dönüşmüş. Tabii başkent Erzurum olmak üzere Saltuk Bey'den sonra başa geçen Ebu'l-Kasım Bey, Ali Bey, daha sonra Nasirettin Mehmet Bey ve ikinci Ebu'l-Kasım Saltuk Bey Nasirettin Muhammed'den önce. Nasirettin Muhammed'den sonra ise Mama Hatun 10 yıla yakın bir süre Saltuklu Beyliği'nin başında bulunuyor. Mama Hatun mesela hala bizim özellikle Bağcıyan Rum dediğimiz Anadolu Teşkilatı'nda çok önemli simalardan, hükümdar kadın modellerinden birisidir. Hükümdarlık yapmıştır 10 yıla yakın bir süre. Hatta devletler arası münasebetlerine baktığımız zaman Mama Hatun'un çok takdire şayan bir takım manevralar yaptığını görüyoruz. Ebu'l-Kasım Saltuk Bey'in kızı olan Mama Hatun'un Eyyubilerle olan siyasi askeri münasebetleri dikkati çekmekte. 1191 yılından 1200'lü yıllara kadar hayatta kaldığını görüyoruz. Bugünkü Erzurum Tercan bölgesinde hem kabri hem onun yaptırmış olduğu medrese ve tabii bir takım tarihi eserler türbesi de bulunmaktadır. Ulu Cami yine Saltuklular döneminden günümüze kadar kalmış olan eserler arasında bulunuyor. Biz Saltukluların son hükümdarı olan Melikşah ile Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah arasındaki münasebetlere baktığımız zaman Melikşah'ın Süleyman Şah ile olan ilişkileri burada temel olarak beyliğin ortadan kalkmasına sebep olacak bir takım ilişkiler.
Nitekim, ne gibi hocam? Evet.
Rükneddin Süleyman Şah'ın bildiğiniz gibi bir bölgedeki hakimiyetle olan ilişkileri takip ettiğini, özellikle Gürcü Kraliçesi Tamara dönemine denk geldiği için Rükneddin Süleyman Şah'ın biliyorsunuz Kraliçe Tamara ile olan münasebetleri ve yine siyasi ilişkiler içerisinde Saltuklular da yanında görmek istemesi meseleler arasında en kritik noktalardan birisi. Bir diğeri ise Eyyubilerle olan Melikşah'ın münasebetleri ve işbirliği yapması olayıdır. İşte bu olaya karşı çok kızmıştır Rükneddin Süleyman Şah. Diğer taraftan da kendisinin Gürcü Kraliçesi'nin yardımına gittiğini görüyoruz. Bir takım siyasi Anadolu'daki birlik politikasında 2. Kılıç Arslan'dan sonra Rükneddin Süleyman Şah'ın Doğu Anadolu'nun özellikle Kuzey Doğu Anadolu bölgesine özel bir ilgi duyduğunu görüyoruz. Yine Eyyubiler ve Doğu Anadolu'daki diğer Artuklu Beyleri de kuzeyden gelen saldırılara karşı Melikşah yer yer Gürcü Kraliçesi ile ve Gürcülerle işbirliği yaptığı için, yani Saltuklu Bey olarak Anadolu hükümdarının, Türkiye Selçuklu Sultanı'nın yardımını da istemişlerdi. Bütün bu şartlar içerisinde Saltuklu Beyliği'nin doğrudan merkeze, Konya'ya bağlanması lüzumunu gördü Rükneddin Süleyman Şah. Böylece bölgeye bir sefer yaparak 1202 yılında Erzurum bölgesini kendisine bağladı. Rükneddin Melikşah'ı da Böylece görevinden azlederek yerine bir Selçuklu beyini atadı. Biz böylece Selçuklu beyliğinin ailesinin de Batı Anadolu'ya doğru göç ettirildiği sonucunu çıkarıyoruz. Yani bir katliam ve öldürme olayı değil de daha çok bir iskan politikası güttüğünü görüyoruz Rükneddin Süleyman Şah'ın. Böylece Erzurum bölgesinden güneye ve batıya doğru hanedan üyeleri dağıtıldılar. Ancak Kınık boyuyla akraba, 2. Kılıç Arslan'la akraba bir topluluk, aile olduğu için Topyekün aileyi ortadan kaldıracak bir katliama kesinlikle Selçuklu Sultanı müsaade etmedi. Yani Selçuklu hükümdarı sarayında ve diğer illerde, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde tek bir devlet olarak bu beyliğin üyelerini görevlendirdi. Öldürmedi. Bu da çok ibretli ve anlamlı bir sondur. Yani Selçuklular açısından aslında bir devamlılık arz ettiğinde hangi devlet içinde devam ediyor bu Selçuklu beyliği dersek tam anlamıyla Türkiye Selçuklu Devleti Hanedanı ve devleti içerisinde devam etmiştir diyebiliriz.
Hocam bir beylikken Danişmentlilerle ve Mengücekliler'le coğrafi anlamdaki yakınlıkları, komşulukları ve onlarla olan ilişkileri konusunda neler söyleyebiliriz?
Selçuklu beyliği hem Danişmentlilerle hem Saltuk Gazi'nin kendisinden itibaren başlayan bir akrabalık bağıyla bağlı. Artuklularla da akrabalığı var. Mesela Sökmen Gazi ile akraba olduğunu görüyoruz. Sökmen Gazi bildiğiniz gibi Artukluların özellikle kuzey bölgesinde bugünkü bildiğim kadarıyla sınır olarak Siirt'e yakın Batman Siirt bölgesinde bulunan Hısnı Keyfa yani Hasan Keyf Artuklularının başında bulunuyordu. İşte bu beylerle akrabadır. Artuklular da bildiğimiz kadarıyla Kayı boyundandır. Yani Kınık Kayı boyu akrabalı. Her iki boyla da akraba olduğunu görüyoruz Saltukluların. Diğer taraftan Ahlat Şahlarla ve Bitlis Erzen beyleriyle hakim durumda bulunan Erciş beyleriyle. Bunların hepsiyle akrabalık bağı var. Bölgedeki Togan Arslan, Togan Arslanlılar beyliği kuruyor. Saltuk Gazi'nin akrabalığı her bakımda yani hem kız almış hem de vermiş. İki taraflı akraba olduğunu görüyoruz. İkinci Kılıç Arslan da aynı şekilde. Hem damat yani güveyi hem de kendisi Kınık boyundan Selçuklu ailesi Saltuk Bey'e ve oğullarına çeşitli şekillerde akrabalık kurmuşlar.
Hocam şu ana kadar söylediklerinizden daha önce anlattığınız, aktardığınız ve yorumladığınız Danişmentliler ve Mengücekliler'den farklı bir seyir izlediği sanki. Yani
en çok akrabalık kuran evet, beylik.
Değil mi hocam?
Seyir anlamında baktığımız zaman Suriye'ye kadar olan bölgede akrabaları var. Halife ile akraba Saltuk Gazi, Ebu'l-Kasım Saltuk Gazi. Bunun sebepleri üzerine tarihçiler düşünmüşler. Neden böyle? Saltuk Gazi'nin kendisi çok cesur yiğit savaşan, ikinci Saltuk için söylüyorum. İkinci İzzettin Saltuk Bey açısından baktığımızda çok cesur ve yiğit tavırları da bazen görülmüyor. Mesela ittifak halinde bulundukları bir savaşta meydandan geri çekilme gibi bir faaliyette de bulunuyor. Bu cesaretten değil de daha önce Kral David'e kendisinin söz verdiğini, savaşta kılıç çekmemek üzere vaatte bulunduğunu, sözünü yerine getirmek için savaş meydanından geri çekildiğini söylüyor.
Diplomasi yani daha çok mu uyguluyor hocam? O mu anlaşılıyor söylediklerinizden?
Tabii diplomatik davrandığını tabii görüyoruz. Diğer beylere siz savaşın ben sözümde durmak üzere geri çekiliyorum diyor. Saltuk kavramı bildiğiniz gibi İslamiyet'e giriş sırasında bile mesela ilk Müslüman Türk toplulukları içerisinde bildiğiniz gibi Abdülkerim Satuk Buğrahan var. Orada bir
hocam onu soracaktım.
Satuk Buğrahan. Evet. Satuk Buğrahan, Saltuk, 1. Saltuk, 2. Saltuk şeklinde Saltuklular zamanında devam etmiştir. Bir de Anadolu'da Saltıkname diye bir eser var. Saltıkname. Sarı Saltık Destanı.
Dediğimiz. Yani Battalname gibi hocam. Evet. Evet.
Yani Saltuklular Beyliği ile bu ismin de örtüşmesi dikkat çekiyor. Demek ki Anadolu'da ve hatta Balkanlar'da birbiriyle alakalı, birbirini takip eden büyük bir destanın da artık Anadolu'nun fethinden itibaren başladığını ve Balkanlara kadar 15. yüzyıla kadar uzadığını görüyoruz. Saltıkname 15. yüzyılda yazılmış olan bir eserdir. Cem Sultan'ın emriyle yazılmıştır. Ancak bu çok daha önceden yaşayan bir destanın yani sözlü rivayetlerde bulunan bir destanın derlenmiş halidir. Çok önceden olmuş olaylarla ilgilidir. Anadolu'nun fethi sırasında ilk fatihlerin oluşturduğu bir destanın daha sonra Balkanlara taşınması ve Balkanlarla ilgili olarak da olayları anlatmış olması dikkat çekici. Demek ki Saltuklular bütün Anadolu Türkmenleri, Türkleri ve Türkiye halkı içerisinde bir iz bıraktılar. Değişmez ortak bir destan izi bıraktılar. Böylece bir edebiyat mahsulü de ortaya çıktı. Yani Saltıkname gibi bir eserin ortaya çıkışında da etkili oldukları kanaatindeyiz.
Hocam burada
geniş tarih anlamında böyle bir izleri var.
Burada bir de şu sorun var. Danişmentliler olsun, Mengücekliler beyliği olsun. Bunların aslında kuruluş tarihlerinin 1071 Malazgirt zaferinden sonra teşekkür ettiğini ama birinin 1080, birinin 1082. Burada verebileceğiniz bir tarih ve yıkılışa ilişkin söyleyecekleriniz ancak zamanımız var. Kültür ve Medeniyet, Türkistan Medeniyeti içerisindeki yerlerini zannediyorum önümüzdeki haftaya kalacak. Hocam buyurunuz.
Saltuk Bey'in 1073 tarihini, 1072 ya da 1073 tarihini kuruluş olarak kabul edebiliriz. Ancak yeniden ifade edelim. Sultan Alparslan'ın vefatı üzerine bağımsızlık kazanması, beylik haline dönüşmesi daha makul bir sebep olarak gösterilebilir. İhtiya sahibi olması ise Malazgirt'ten önce bile olabilir. Çünkü Malazgirt'ten önce bu bölgeler ele geçirilmiştir. Özellikle Kafkasya, Erzurum bölgesi ele geçirilmiştir. Yani Ani Kalesi'ne kadar olan bölgenin fethi tamamlanmıştır. Dolayısıyla Ani'nin fethinin tamamlanması da söz konusu olduğu için Saltuklu bölgesinde bulunan bir önemli şehirdir Kars ve Ani civarı. Saltuklu şehirleri içerisinde çok önemli büyük kaleler, hatta bugüne kadar tarihi anlamda da baktığımız zaman çok bilinen başkentler bulunmaktadır. Saltık Gazi böyle bir coğrafyanın da değişiminde, Türkleşmesinde, İslamlaşmasında çok temel bir yapı taşıdır. Yani Malazgirt'ten önce bölgenin fatihleri arasında saydığımız kişileri sıralayacak olursak, mesela Hasan Şehzade vardır. Hasan Şehzade'nin şehit edildiği tarih 1045'tir. 1045 yılı Saltukluların kuruluşundan 25 yıl önceye tekabül ediyor, karşılık geliyor. Hasan Gazi'nin burada Bizans ordusuyla savaştığını görüyoruz. Bugünkü Erzincan yakınlarında savaşıyor. Daha sonra Bizans ordusu onu takip ederek güneyde Zapsuyu yakınlarında, yani bugünkü Irak coğrafyasında Erbil yakınlarındaki büyük Zapsuyu yakınlarında şehit ediyor. Orada bir savaş meydana geliyor. Demek ki Doğu Anadolu'nun bütün bu coğrafyasında, Van Gölü Havzası, Erzincan, Erzurum bölgesinde artık 1045 yılı itibariyle Selçuklu Hanedanı'nın en önde gelen şehzadeleri savaşmaktaydı. İbrahim Yinal'ın 1047-1048 yılında
kim Kasimler, olduğunu da söyleyelim Kasimler, hocam.
İbrahim Yinal da Kutalmış'ın bildiğiniz gibi Selçuklu'nun en büyük fatihlerinden birisidir. Kardeşi Tuğrul Bey'in de amcaoğlu oluyor. Yinal oğullarındandır. Yusuf Yinal'ın oğludur. Bir Selçuklu beyidir, şehzadesidir ve Anadolu'nun fethiyle ilgili olarak Tuğrul Bey'in, Sultan Tuğrul'un görev verdiği kişidir. Hasan Şehzade'nin yerine görevlendirmiştir. Şehzade Hasan'ın şehit düşmesi üzerine İbrahim Yinal'a bu defa bu işleri sen çözeceksin demiş ve bölgeye görevlendirmiştir. İbrahim Yinal'ın da 1048 Pasinler Savaşı'nda bildiğiniz gibi hem Bizans ordusunu hem de Lipariti, Hristiyan, Gürcü, Haçlı kralı Lipariti esir düşürdüğünü görüyoruz. Lipariti esir almış ve hediyelerle beraber başkente göndermiştir Re'ye. 1048'den sonra da sürekli bu bölgede bulunan beyler arasında Saltık Gazi'nin olduğu anlaşılıyor. Sonraki dönemlerde, yani Malazgirt'ten önceki dönemde bölge Alparslan'a bağlanmış bulunuyordu. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Tuğrul Bey zamanında fethedilen bölge burası.
Evet hocam, son bir dakikamız devletin, beyliğin yıkılışı.
Beyliğin yıkılışını az önce de ifade ettik ama daha çok kabul görülen kuruluş açısından bakacak olursak 1072-1073 yılı kuruluş kabul ediliyor. Yıkılış olarak da 1202 yılı Rükneddin Süleyman Şah'ın Doğu Anadolu Seferi ve Kars'ı da geçerek Gürcü Kraliçesi Tamara ile olan barış anlaşmasına kadar gidiyor. Bütün o Kars, Ani, Erzurum başkenti Saltukluların başkenti, bütün bu bölgeler sahip oldukları coğrafya, güneyde de Van'a kadar olan bölge, Bitlis, Van, Ahlat bölgesi, Türkiye Selçuklu hükümdarına 1202 yılı itibariyle bağlanmış bulunuyordu.
Hocam, süremizi bu haftada doldurduk. Türkistan medeniyeti içerisinde Saltukluların yerini, Türkistan medeniyetine Saltukluların katkılarını önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim ve ardından bir başka beyliğimizle de sürdürürüz programımızı, Türk tarihinizin de programını. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık Hocamız. Hocam, ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olun, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bitirdik. Haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.